İnsan Bu. Mehmet Dinç ve Süleyman Ragıp Yazıcılar'la İnsan Bu programı başlıyor.
Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Yeni bir İnsan Bu programıyla daha karşınızdayız. Çok kıymetli hocamız, klinik psikolog Mehmet Dinç buradalar. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Her hafta Mehmet hocamızla insanlık hallerini ele alıyoruz. Çeşitli konuları masaya yatırıyoruz. Gönlümüzden bu hafta özgüven meselesini böyle derinlemesine işlemek geçiyor. İnşallah vaktimizin el verdiği ölçüde özgüven nedir, ne değildir, özgüven hakkında bilinen doğrular, bilinmeyen doğrular, yanlışlar hepsini masaya yatıracağız kısmet olursa. Yeni bir insan programı daha şimdiden hayırlara vesile olsun diyoruz. Hocam başlayalım. Nedir özgüven, başlayalım. Ne değildir?
Özgüven meselesi önemli. Hususen bu konuyu konuşalım istedik. Çünkü özgüvenle alakalı çok soru geliyor. Yani bir yerde seminere gittiğimiz, özellikle gençlerle buluştuğumuzda her seminerden sonra utana sıkıla gelen gençler oluyor. Hocam diyor, benim size söylemek istediğim bir maruzatım var, özel olarak konuşabilir miyiz? Tabii konuşalım, buyur. İki dakika, çok vaktinizi almayacağım, iki dakika diyor. Tamam buyur, özgüvenim benim düşük, ne yapabilirim? Şimdi iki dakikada ne anlatacaksınız, neyi ne kadar anlatacaksınız? Çok fazla tabii iki dakikada anlatılabilecek bir şey yok. Dolayısıyla müstakil bir program yapalım ki iki dakikaya sığdırılmaya çalışılan ihtiyaç tamamıyla karşılanmış olsun veya kısmen karşılanmış olsun düşüncesiyle. Şimdi özgüven nedir? Tanım yapmak tabii önemli. Bilmek, anlamak anlamında çok önemli. Dolayısıyla bir tanım yapalım. Özgüven kişinin kendine güvenmesidir. Özgüven zaten. Tabii kişinin kendine güvenmesi çok genel bir şey. Hangi konuda kendine güvenmesi? Ne zaman kendine güvenmesi? Nerede kendine güvenmesi? Bunların hepsi yere göre, duruma göre, zamana göre, imkana göre, insana göre değişecek şeyler. Dolayısıyla tek bir özgüven yoktur.
Yani bütüncül bir yaklaşımla.
Tek bir tane özgüvenim var benim. Sabit, oluşmuş, oturmuş, değişmiyor. Her yerde ben aynı insanım. Her yerde aynı özgüvenle devam ediyorum. Yok böyle bir şey. Çünkü insan içinde bulunduğu duruma göre, içinde bulunduğu ruh haline göre, etrafında bulunan insanlara göre, içinde bulunduğu zamana, döneme göre, yaşa göre, haftanın gününe göre değişebilir. Bu değişim ister istemez kendini değerlendirmesini, kendini bir yerlere yerleştirmesini de etkileyecektir. Dolayısıyla özgüven insanın kendine güvenmesidir ama bu güven sabit, şekil almış, oynamaz, esnemez, katı bir güven değildir. Duruma göre, döneme göre, insana göre, çevreye göre değişebilir. Burada önemli olan iki tane temel mesele var. Yani bir, özgüven katı değil, esnek, bunu biliyoruz ama oynak da değil. Esnek başka, oynak başka.
Evet, burası önemli hocam.
Tabii, esnek yani süreç içerisinde, zaman içerisinde değişebilir ama her zaman, her an devamlı değişmez. Bir gün bir sıfırken bir gün bin olmaz. Arada çok ciddi büyük uçurumlar olmaz. Bu anlamda oynak değildir, dengesiz değildir. Dengesiz ve oynak olup olmadığını anlamak için, daha net olarak özgüveni tanımlamak için iki tane temel ölçümüz var. Bir tanesi insanın kendini bilmesi ve görmesi, değerlendirebilmesi. İkincisi insanın kendine bulunduğu toplum içerisinde bir yer ve değer vermesi. Burada kendini bilmesi ve görmesi şu demek: ben kimim, hangi özelliklerim var, hangi konularda iyiyim, nerede bir adım öne çıkabilirim, nerede bir adım geride durabilirim, yerini bilmesi. İkincisi davranışlarını, konuşmalarını değerlendirebilmesi. Yani bir şey yaptım, sonradan pişman oldum, bir şey söyledim, sonradan pişman oldum değil de yapmadan önce düşünerek, bilerek, tartarak hareket edebilmesi. Yani ben bunu yaparsam doğru bir davranış olmaz. Çünkü benim yapabileceğim bir şey değil, benim yapmam gereken bir şey değil, yapmam yakışan bir şey değil. Kendi biliyor ya ne yapması gerekiyor, ne yapmaması gerekiyor anlamında söylüyorum. Bir diğer mesele, bu da çok önemli bir şey. Toplum içerisinde kendine hak ettiği yeri vermesi. Hak etmediği yüksek bir yere de talip olmaması, hak etmediği kadar kendini aşağıda düşürmemesi, alçağa da indirmemesi. Hak ettiğim yer benim neresi ise orayı bilmem ve bu çerçevede kendime değer vermem. Üzülmemem, incinmemem, darılmamam, aman efendim bana niye saygı göstermediler, bana niye yer göstermediler, bana niye iltifat etmediler, beni niye görmediler diye devamlı olarak incinmemek. Bir insan kendine sağlıklı bir yer verirse toplum içerisinde, kendine değer verirse o zaman beni görmediler, bana selam vermediler, bana iltifat etmediler, bana yer vermediler falan gibi meselelere takılmaz.
Kuruntu etmez yani böyle şeyleri.
Etmez. Dolayısıyla bir insanın böyle şeylere dert etmesi esasında kendine güven patlamasından kaynaklanmaz. Kendine güvensizliğinden kaynaklanır. Yani narsistlerin, kendi beğenli insanların en büyük sıkıntıları esasında kendilerini beğenmemeleridir. Kendini beğenmedikleri için, onu tolere etmek için, onu telafi etmek için çok beğendi gibi gösterirler. Çok beğendi gibi hareket ederler. Çok beğendi gibi davranışlar sergilerler ki bir şekilde ihtiyacı olan beğeniyi görsün. İhtiyacı olan beğeniyi gördükleri yerlere, görecekleri yerlere giderler. İltifat alacakları yerlere giderler.
Çünkü tatmin olma duygusuyla hareket ediyor.
Tabii şimdi dışarıdan bir iltifata, ilgiye, değere ihtiyacı var. Çünkü içeriden ilgi, değer, takdir görmüyor.
Eksikliği var.
Eksikliği var. Yani içeride kişi ilgisini görse, gösterebilse kendine, hak ettiği değeri verse, hak ettiği takdiri gösterse dışarıdan niye ben ihtiyaç hissedeyim? Bu aynı şöyle bir şey, hala araba çalışmaz dışarıdan iterler ya, öyle bir şey. Yani iç süreçler çalışmadığı zaman sağlıklı olarak o zaman dışarıdan itmek gerekiyor. Aslansın, kaplansın, harikasın vesaire vesaire diye. Halbuki ruh sağlığı yerinde olan bir insan, kendini doğru bir şekilde tanımladıysa, kendini biliyorsa, davranışlarını görüyorsa, gözlemliyorsa, kendine hak ettiği doğru yeri veriyor ve değerini buna göre anlamlandırıyorsa, o zaman bu insanın dışarıdan itmeye, dışarıdan iltifata, dışarıdan
pohpohlanmaya
falan ihtiyacı yoktur. Dışarıdan pohpohlanmaya ihtiyaç duymak esasında insanın ne kadar zayıf olduğunu, ne kadar aciz olduğunu, ne kadar kendiyle alakalı olumsuz düşündüğünü gösteriyor. O yüzden insanın özgüveninin doğru ve sağlıklı olup olmadığını anlamak için üç tane temel sorusunu sorması lazım. Birincisi, kendimi nasıl görüyorum hem toplum içerisinde hem yalnız kaldığımda. İkincisi, kendime ne değer veriyorum, ne kadar değer veriyorum. Üçüncüsü de toplum içerisinde kendime nasıl bir yer veriyorum. Bu üç soruyu anlamlandırdığı zaman, doğru bir şekilde cevaplandırdığı zaman çok problem kalmaz. Çünkü problem temelde insanın kendisine yanlış bakışla bakmasından kaynaklanıyor. Ya da yanlış yer vermesinden kaynaklanıyor toplumda, ya da yanlış değer biçmesinden kaynaklanıyor. Bakıyorsunuz 20 yaşında delikanlılar, 30 yaşında genç insanlar yaşlardan hürmet iltifat bekliyor. Bu ne demek? Ben kendimi yanlış yere koydum demek. Benim yerim burası değil. Ben niye 60 yaşındaki insandan hürmet iltifat bekleyeceğim? Veya yanlış değerlendirmek söz konusu oluyor. Yanlış bakış söz konusu oluyor.
Ben kimim ki?
Ben kimim ki?
Benden ne olur ki? Ben daha yapamam.
İki uçta sıkıntı. İnsanın kendini patlatması da sıkıntı. İnsanın kendini yerlerin dibine sokması da sıkıntı.
Küçümsemesi yani.
Küçümsemesi de sıkıntı. Dolayısıyla insanın kendini sağlık değerlendirmesi burada çok kritik öneme sahip. Peki insanın kendini sağlıklı değerlendirmesi anlamında ne yapmak lazım? Özgüvenle alakalı nelere dikkat etmek lazım? Belli temel hususlar var. Onların üzerinde durmak isterim.
Buyurun hocam.
Bunların birincisi, insanın kötü konuşması yanlıştır. Kimsenin hakkında kötü konuşması yanlıştır. Yani dışarıdan herhangi birisi hakkında bir insan kötü konuşuyorsa yanlış yapıyor. Niye kötü konuşuyorsun başkasının arkasından? Konuşmamak lazım. Bu temel ahlaki kaidedir. Bunu herkes bilir. Bilenler de bilmeyenleri uyarır. Yerler onun hakkında dedikodu yapma, gıybet yapma, iftira atma, kötü konuşma vesaire vesaire gibi şekillendirecek çeşitli adlarla insanlar birbirini uyarırlar. Kötü konuşmazlar. Kötü konuşanlara da çok iyi bakılmaz. Burada başkasının hakkında kötü konuşmanın yanlış olduğunu biliyoruz. Ve elimizden geldiğince başkasının hakkında kötü konuşmuyoruz. Güzel. Peki kendimiz hakkındaki kötü konuşmalarımız ne olacak? Başkasının hakkında kötü konuşmak yanlıştı. Kendimiz hakkında kötü konuşmak doğru mu?
Çoğu zaman böyle bakılmadığı için
bakılmıyor.
Hiç bu hesaba da katılmıyor
tabii,
zaten.
Yani şu Ahmet aptaldır, Mehmet gerizekalıdır. Çok özür dileyerek söylüyorum. Şunun kafası çalışmıyor, şu beceriksiz, bu yeteneksiz vesaire gibi kimse konuşmuyor. Ayıp. Konuşulmaz. Yani başkasının arkasından böyle konuşturma. Ama kendi kendimize kaldığımızda, kendimizle alakalı aptalım, beceriksizim, yeteneksizim, gerizekalıyım gibi şeyler insanlar kendilerine söylüyorlar. Dolayısıyla özgüvenle alakalı en temel problemlerden bir tanesi bu. İnsanın kendi hakkında kötü konuşması. İnsan özgüveni sağlıklı olsun istiyorsa ilk elde kendi hakkında kötü konuşmayacak.
Bunu durduracak yani.
Bunu durduracak.
Zihnine diyecek ki bu artık bu kelimeleri, bu kavramları çöpe atıyorum.
Tabii çünkü konuşma ilk başta konuşanı etkiliyor. İnsanın dudağına en yakın kulak kendi kulağı. Dolayısıyla ben kendi kendime konuşurken de olsa, başkalarıyla konuşurken de olsa ya da kendi kendime düşünürken de olsa kendim hakkında olumsuz konuşuyorsam, kötü konuşuyorsam orada ilk etkilenecek olan şey bizatihi kendim oluyor. O yüzden kendi kendimi değerlendirirken yanlış değerlendirmeme adına ilk başta dikkat etmem gereken şey kendim hakkında kötü konuşmamam. İşte çok sıklıkla gördüğümüz şey güçsüzüm, aptalım, yeteri kadar iyi değilim, diğerleri benden daha iyi, işe yaramazım, değersizim, çirkinim vesaire gibi çok sayıda olumsuz. İnsanın kendi hakkında olumsuz şeyler söylediğini duyuyoruz. Ya da işte mesela tanımadığı insanlarla konuşurken heyecanlanabiliyor. Hemen etiket yapıştırıyor. Senden hiçbir şey olmaz. Bir insanla konuşamıyorsun. Ya da üniversitede okuyorsa, lisede okuyorsa herhangi bir şekilde insanların önüne çıktığında heyecanlandıysa, yüzü kızardıysa bundan utanıyor. Bunu travma olarak algılıyor. Kriz gibi algılıyor.
Ve daha da bir şey yapamayacağına ya dair da,
tabii,
kendi kendine tabii, olumsuz şeyleri telkin ediyor.
Olumsuz şeyleri telkin ediyor. Bir dahaki bütün faaliyetlerini de engelliyor.
Dönüp dolaşıp yerden vuruyor kendisini.
Tabii aynı yerden vuruyor. Yapamam edemem noktasına getiriyor. Veya herhangi bir şekilde anlamadıysa nasıl anlamadım? Herkes anladı. Herkes zeki ben değilim. Herkes başarılı ben değilim. Herkes iyi ben değilim gibi. Kendi kendini
küçük düşürme.
Tabii çukura atıyor. Halbuki bunlar sıkıntılı şeyler. Yani burada sağlıksız bir bakış açısı var. Sağlıksız bakış açısı ne? Şimdi bir durum var. O durum normal bir durum. İnsanlar arasında belli farklar var, olacak. Bu fark tolere edilir bir farktır. Ama insan özgüveni sağlıksız bir şekilde yerleştiği zaman, oturduğu zaman, tanımlandığı zaman, başkasını yukarıda, kendini aşağıda gördüğü zaman o zaman tolere edilebilir fark kalkıyor. O zaman sağlıksız, aşılmaz bir fark oluyor. O da
özgüven
insana,
problemi.
Özgüven problemi olarak ortaya çıkıyor. İnsana ciddi anlamda zarar veriyor. Bu noktada işte belki ilk başta bu konuşmalar dedik ama konuşmaları ortaya çıkartan düşüncelerden bahsetmek lazım. İnsanın olumsuz düşünceleri. Üç şey hakkında temelde olumsuz düşünceye sahibiz. Birincisi kendimiz hakkında, ikincisi çevremiz ve hayat hakkında, üçüncüsü gelecek hakkında olumsuz düşüncelere sahibiz. Şayet olumsuz düşüncemiz varsa. Kognitif üçlü dediğimiz şey. Bu üçlü olumsuz olursa insanın sıkıntısı var. Yani insan kendi hakkında olumsuz düşünüyorsa, çevresi ve hayat hakkında olumsuz düşünüyorsa ve gelecek hakkında olumsuz negatif düşünüyorsa o insanın mutlu olması, özgüvene sahip olması çok çok zor. Bu çerçevede olumsuz düşüncelerin en büyük özellikleri, insanı en büyük sıkıntıya soktukları noktalar şunlar. Olumsuz düşünceler genelde yerleşmiş oluyor. İnsan o kadar çok kendi kendine tekrar ediyor ki bu olumsuz düşünceleri, o kadar çok tazeliyor ki zihinsel geviş getirme diyoruz biz buna.
Evet.
Zihinsel olarak geviş getirir gibi zihinsel olarak olumsuz düşünceleri, kendiyle alakalı, hayatla alakalı, gelecekle alakalı olumsuz düşünceleri tekrar tekrar zihnine getiriyor. Dolayısıyla bunlar yerleşiyor. İkincisi bu düşünceler köklü düşünceler oluyor. Niçin köklü düşünceler oluyor? Uzun zamandan beri bunları söylüyor kendine. Yani çocukluğundan beri, gençliğinden beri, kendi bildi bileli, eskiden beri bunları kendine söylüyor. Yani bugün bir tecrübeyle kendi hakkında olumsuz düşünüyor değil. Bugün olumsuz bir tecrübe yaşayan insan, şayet geçmişte kendisi hakkında olumsuz veya yanlış düşünmüyorsa onu tolere eder. Bugünkü tecrübedir der, geçer, tabii atlatır. Ama bugünkü tecrübeden yıkılan insan, bugünkü tecrübeden çok olumsuz etkilenen insan nasıl bir işaret verir bize? Şöyle bir işaret verir. Bu tecrübe değil esasında. Çok köklü. Geçmişten bu yana taşıdığı bütün tecrübelerin beraber getirdiği bir tecrübe. Yani bir gibi gözüküyor ama arkada bin var.
Adeta damlaya damla bir bardak dolmuş.
Dolmuş.
Son limitine bu taşırmış.
Tabii bir damla değil o.
Damla değil.
Tabii arkasında binlerce damla var. O yüzden ciddi anlamda bu olumsuz düşüncelerin köklü olduğunu görüyoruz. Bir de en sıkıntılı konulardan bir diğeri de şu olumsuz düşüncelerle alakalı. Bunlar doğruluğu, yanlışlığı sorgulanmıyor. Gerçekmiş gibi, hakikatmiş gibi, sanki başka alternatif yokmuş gibi, sanki başka türlü bakılamazmış gibi hayata, insanlara ve geleceğe insan gerçek gibi kabul ediyor. Bu da ciddi anlamda sıkıntı. Yani ben çocukluk döneminde bir olumsuzluk yaşamış olabilirim ama bugün aynı olumsuzluğu yaşayacağım diye bir şey yok. Lise döneminde insanların karşısında heyecanlanmış olabilirim ama bugün heyecanlanacağım diye bir şey yok. Üniversitedeyken yeni bir liste tanıştığımda yüzüm kıpkırmızı olmuş olabilir ama bugün aynısını tecrübe edeceğim diye bir şey yok. Ama ne oluyor? Gerçek budur ve bu gerçek hiç değişmez gibi insan kabul ediyor. Tekrar tekrar aynı şeyi zihninde yaşaya hakikaten onun gerçekliği haline geliyor. Halbuki insanla alakalı hiçbir şey kesin gerçek değildir. Her şey değişebilir.
Son nefese kadar tekamül söz konusu.
Tabii insan halden hale geçer, durumdan duruma geçer. Dolayısıyla insan değişecek, insanın halleri değişecek, özellikleri değişecek, nitelikleri değişecek, kendini değerlendirmesi değişecek, düşünceleri, davranışları değişecek. O yüzden gerçek budur benimle alakalı, bu değişmez gibi bir bakış açısı insanın kendi kendini çok körelttiği, kendi kendine çok zarar verdiği bir bakış açısıdır. Buna nereden geldik? Şuradan geldik. İnsan özgüveni doğru olsun, sağlıklı olsun istiyorsa, aşağı olsun, yukarı olsun, patlasın vesaireden bahsetmiyorum. Doğru ve sağlıklı olsundan bahsediyorum. Çünkü
dengeli.
Özgüven iner çıkar, problem yok bunda. Özgüveni sağlıklı olsun, dengeli olsun istiyorsa, kendi hakkında olumsuz konuşmayacak, kendi hakkında olumsuz konuşmamak için de kendi hakkında olumsuz düşünmeyecek. Kendi hakkında olumsuz düşünmemek için de üç tane temel şeye dikkat edecek. Yerleşmiş, köklü ve gerçek gibi kabul ettiği düşünceler nelerdir? Bunların kökünü kazıyacak zihninde.
Çünkü adeta önüne engel olarak şeyi koyuyor. Geçmişte yaşadığı bir olumsuzluğu. Her yükselişinde ya ben böyleydim, şöyleydim. Buradan da başaramam. Çünkü kötüyüm, hep olumsuz.
Tabii,
kötü tecrübelerini adeta ısıtıp insanın önüne koyduğu zaman önünde zaten en büyük engel olarak o tabii düşünceleri yetiyor değil mi? Daha başka dışarıdan birisinin ona özgüven kaybettirmesine söylemesi, gerek
o
yok.
O işte zihinsel geviş getirme. Evet. Tekrar tekrar aynı anıyı bugün gibi yaşıyor. Geçmiş geçmemiş oluyor. Geçmişte evet. Kalmamış. Hala taşıyor onu. Dolayısıyla o geçmiş değil artık. Benim bir tane danışanım var 25 yaşlarında. Bir olay anlatıyor. İnanılmaz canlı. Sanki bugün yaşanıyor gibi ve inanılmaz etkilenmiş. Ve ona göre bugününü şekillendiriyor. Ben bugün yapamam çünkü şöyle bir şey yaşamıştım. Ne zaman yaşadım bunu dedim. İlkokuldayken dedi. Ya tamam da ilkokulda yaşamışsın. Aradan neler neler geçmiş.
15 seneden hala, fazla.
Hala cap canlı olarak bunu yaşayıp buna göre hayatını şekillendiriyorsan çok doğru bir şey yapmıyorsun. Bunu bir de yeniden değerlendirmek, yeniden düşünmek lazım. Ya ilkokuldan bu yana ben neler neler yaşadım. Ne kadar geliştim, ne kadar değiştim. Değişmediysem, gelişmediysem acaba nerede hata yaptım da değişmedim, gelişmedim. Değişmem, gelişmem lazımdı. Dolayısıyla insanın bu yerleşmiş ve köklü, gerçek gibi kabul ettiği olumsuz inançlarını, düşüncelerini olduğu gibi temizlemeye çalışması lazım.
Düşüncede ve söylemde olumsuzluğu çöpe atıyoruz.
Tabii.
Bunu söylüyorsunuz değil mi
tabii,
hocam?
Tabii. Burada ama insanlar şöyle bir taktik gibi izledikleri bir şey var. Nedir? Ben kendimi en kötüye hazırlayayım da iyi olursa mutlu olurum.
Doğru. Bu da yaygın.
Bu tabii taktik olarak kullanılıyor. Yani boş yere heyecanlanmayayım. Boş yere ümitlenmeyeyim. Kendimi en kötüye hazırlayayım. Ama burada şöyle bir şey var. Mesela insanın olumsuz bir düşünce söz konusu olduğunda kendiyle, olaylarla veya gelecekle alakalı şöyle bakacağız. Duygu olarak ne hissediyor? Duygu olarak üzgün hissediyor. Depresif hissediyor. Kaygılı hissediyor. Suçlu hissediyor. Bezgin hissediyor. Kızgın hissediyor. Peki bu kadar kötü hisseden bir insanın başarılı olması, iyi bir ne yapacaksa iyi bir performans sergilemesi mümkün mü?
Zaten değil. Otomatik olarak en kötü razı oluyor ve gerçekten kötü oluyor.
Yani kendini gerçekleştiren kendi diyoruz ya. Yani duygu olarak kendini en kötüye hazırlar şekilde hissediyor. Ondan sonra o duyguyla hareket ettiğinde de en kötü karşısına gelip çıkıyor. Sonra diyor ki ben mıknatıs mıyım niye bela çekiyorum diyor. Ben paratoner miyim niye sıkıntı çekiyorum diyor. Ama hayata, olaylara ve kendine böyle baktığında çekersin. Çünkü duyguyu o şekilde yönlendiriyorsun. Düşünceye baktığımızda davranışlarını, her davranışını eleştiriyor. Yani Allah aşkına kim her davranışını eleştiren birinin yanında durmak ister? Kimse durmak istemez,
saniye,
uzaklaşır.
Saniye durmayız. Evet, genelde
ama
öyle oluyor.
Kendi içimizde devamlı kendimizi eleştirirsek kendimizden kaçmaya başlarız. Gerçekliklerden kaçmaya başlarız. Kendimizden bıkarız, depresyona gireriz. Bunlar olur. Kendi yeteneklerini sorgular. Yapamadıkları üzerinde durur, yapabildikleri üzerinde durmaz. Yapabildiklerini hiç görmez. İltifat bir şey olursa, iyi bir şey duyarsa gönlümü almak için yapıyorlardır. Kötü bir şey duyarsa kesin doğru diye bakar.
Yani kendisiyle aslında küsüyor insan.
Tabii kendiyle çok ciddi.
Küsüyor ve barışık bir halde
yaşayamıyor. Adaletsiz bir kavga ediyor.
Evet.
Yani kendini çok gereksiz yere hırpalıyor. Kendine çok ciddi gereksiz yere adil olmayan bir şekilde, zalim bir şekilde zarar veriyor.
Bu da zulmün bir çeşidi aslında.
Tabii kesinlikle
değil mi?
Öyle.
Çünkü zulüm de derece çok büyük zulümlerden küçük zulümler. Bu da çünkü insan kendini hak ettiği değeri vermiyor. Adaletle muamele etmiyor. Merhametle, şefkatle, anlayışla.
Tabii.
O zaman kendimizi de çok yıpratıyoruz açıkçası.
Doğru. İnsanın başkalarına olduğu kadar kendine karşı da sorumluluğu var. İnsanın toplum hayatında olduğu kadar kendiyle ilişkisinde de bir ahlak var. Dolayısıyla bu ahlakın en önemli unsurlarından bir tanesi belki kendine doğru davranması, kendine iyi davranması, kendine adil davranması, kendine zulmetmemesi, kötülük yapmaması, kötü davranmaması. Bu çerçevede işte olumsuz düşünceler, olumsuz inançlar düşünce anlamında da bizi etkiliyor. Davranışlarını eleştiriyor, yeteneklerini sorguluyor, iyi güzel taraflarını görmüyor. Olumsuz bir şey olduğunda hep sanki benim suçummuş gibi değerlendiriyor. İyi bir şey olduğunda işte şanstan olduğu, kolaydı vesaire vesaire diyor. Ve yaparken hep geçmişteki hatalara odaklanıyor. Zaten şurada da şöyle olmuştu diye. Şimdi duygu anlamında özellikle söyledik, düşünce anlamında söyledik. Davranış anlamında da baktığımızda ne görüyoruz? Haklarını savunamıyorlar. Yani hak ettiği bir şey bile ifade edemiyor, söyleyemiyor.
Çünkü bu yansımanın bir sonucu olarak
tabii,
değil mi?
Tabii. Zaten hak etmiyorum ki diye bakıyor.
Düşüncede ve söylemde, duyguda ciddi anlamda bir olumsuzluk olunca davranışa zaten
yansıyamıyor. Tabii zaten hak etmiyordum.
Boş ver.
Tabii boş ver geçsin. Kendini öne çıkartamıyor. Fırsatları değerlendiremiyor. Önüne gelen fırsatı bile değerlendiremiyor. Belirsizliklerden kaçıyor. Asla risk almıyor. Halbuki hayat hep risk. Hayatta %100 belli olan kaç tane şey var Allah aşkına? Belirsizlikten kaçtıkça daptar bir alana sıkışmak zorunda kalıyor. Ve insanlarla sürekli ve sağlıklı ilişki kuramıyor. Çabuk inciniyor, çabuk darılıyor, çabuk incittiğini düşünüyor, kendini çekiyor vesaire. Evet. Dolayısıyla davranış anlamında da bunları görüyoruz. Bunun paralelinde netice olarak karşımıza ne çıkıyor? İş ya da ders başarısı ne varsa hayatında o düşüyor.
Evet.
Kapasitesinin altında başarı gösteriyor. Kapasitesi kadar başarı gösteremiyor. Eleştirileri asla kabul etmiyor. En ufak bir eleştiri de yıkılıyor, kırılıyor, dökülüyor. Ve kendi çerçevesinin dışına çıkacak aktivitelere asla açık olmuyor. Asla kendi küçük dünyasının dışına çıkmaya cesareti olmuyor.
Çoğu zaman görüyoruz. Bu hafta da genç gönüllü arkadaşlar İstanbul'daydı. Kulüpler toplantısı. Birçok 50-60 arkadaşımız. Bazıları da dediğiniz gibi özel konuşmalarımız da oldu. Bu bahisler geçmişti aramızda. Yani biri şöyle dedi. Yani çoğu zaman diyor o kadar sıkıntılı hallere giriyordum ki diyor. Mesela para üstünü biraz eksik kalsa isteyemiyordum diyor. Çünkü diyor hani benim bunu istemeye hakkım yokmuş gibi. Ya da ineceği yere diyelim ki geçiyor şoför.
Tabii.
Duracak var diyemiyordum diyor. Tabii. Böyle arkadaşlar paylaştılar bu bahis geçmişti. Tam dediğinizin aslında güzel örnekleri bunlar.
Evet. Burada tabii şunu göz önünde bulundurmak lazım bir kere. Düşünce dediğimiz şey tamamen subjektiftir. Dolayısıyla bu subjektiviteyi görmemiz, iyi değerlendirmemiz lazım. Gerçek nedir? İnsanın göz rengi gerçektir, tartışılmaz. İnsanın boyunun ne kadar olduğu gerçektir, tartışılmaz. Niye? Ölçüsü var. Net, objektif bir ölçüsü var. Objektif gözünün rengi var. Ama buna katılan her türlü yorum, buna katılan her türlü düşünce subjektiftir. Benim boyum çok kısa, benim boyum çok uzun. Ben iyi bir insanım, ben kötü bir insanım. Benim gözlerim güzel ya da benim gözlerim çirkin. Bunların hepsi düşüncedir. Bunların hiçbiri objektif değildir. Dolayısıyla insan kendini negatif değerlendiriyorsa bu negatif değerlendirmesi objektif olamaz. Subjektiftir. Burada subjektif olmasında problem yok ama doğru mudur, yanlış mıdır, haklı mıdır, haksız mıdır onun üzerinde durmak lazım. Burada genelde haksızlık yapıldığı zaman neden yapılıyor? Yani bir insan bile isteye nasıl kendine bu kadar zarar verir? Nasıl bu kadar kendini incitir? Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bir kavram vardır bizim psikolojide. Ne demek öğrenilmiş çaresizlik? Adından da belli olduğu gibi insan herhangi bir durumla alakalı beceriksizliği, çaresizliği, bir şey yapacak gücü bulamamayı öğreniyor. Ve onu öğrendikten sonra gerçek gibi, doğru gibi kabul edip ona göre davranıyor. Peki bir insan yanlış bir şekilde hayatı değerlendirmeyi, beceriksizliği, çaresizliği, bir şeyi becerememeyi, güç yetemeyeceğine inanmayı nasıl öğrenir? 3 tane temel sebep söz konusu olabilir. Birincisi, yanlış bir tecrübe yaşamıştır. Bu yanlış tecrübeyi inanılmaz olumsuz şekilde değerlendirmiştir. Yani olumsuz bir tecrübe vardır. Bu olumsuz tecrübeyi yanlış değerlendirdiği için, yanlış okuduğu için o ona dezavantaj olur. Şimdi bu dünyada her insan bir sürü halden geçiyor, bir sürü durumdan geçiyor, bir sürü olay yaşıyor. Bu olayları bazı insanlar doğru yorumluyor, bazı insanlar yanlış yorumluyor. Doğru yorumlayanlar için bu olaylar iyi ki başa gelmiş olaylar oluyor ve dönüm noktası oluyor. Yanlış yorumlayanlar için de keşke başa gelmeseymiş, nereden başa gelmiş oluyor, yine dönüm noktası oluyor. Ama birisi iyi anlamda dönüm noktası oluyor, birisi kötü anlamda dönüm noktası oluyor. Dolayısıyla ben bir olay yaşadığımda şayet özgüvenim sağlıklı değilse bu olayı yanlış tecrübe olarak yorumlamam, tecrübemi benim yanlış tecrübe olarak kodlamam çok muhtemel bir durumdur.
Çünkü insan olumsuz düşünmeye eğilimli değil mi? Hemen onu diyor ki yani bu kesinlikle olumsuzdur, kötüdür.
Tabii kendini doğru değerlendiremiyor. Dolayısıyla o durum içinde kendini de o durumu da dedik ya kendini de doğru değerlendiremez. Olumsuz bakar. Olaylara, insanlara da olumsuz bakar. Geleceğe de olumsuz bakar. Benim başıma bir şey geldiğinde herhangi bir durum bu durumu avantaja çeviremem ben. İlla dezavantajdır. Benim başıma iyi bir şey gelmez diye düşünüyorum. Bakıyoruz çok sayıda insan çok sayıda bir sürü başına bir şeyler geliyor. Bazı insanlar diyor ki iyi ki şu gün şunu yaşamışım diyor. Niçin? Doğru okumuş, doğru bir tecrübe kazanmış ondan. Ama yanlış okusaydı ki dünya kadar örneği var hiçbir şey kazanamazdı. Bilakis bir sürü şey kaybedebilirdi. Bu çerçevede insan ne kadar zor durumda kalırsa kalsın illaki yaşadığı durumdan öğreneceği, yaşadığı durumu değerlendirebileceği çok güzel imkanlar söz konusu olabilir. Yeter ki doğru değerlendirmiş
yani
olsun.
Yani ibretle ve ders çıkararak bakmayı bilmek lazım
tabii,
diyorsunuz hocam.
Tabii. Bir de ben yani bu durum bu, durum bu. İyi ya da kötü demeden önce nasıl değerlendiririme bakmak lazım. Şimdi çok güzel bir hikaye vardır. Meşhurdur. Dinleyicimiz muhtemelen çoğu biliyordur. Bir adamcağızın çok güzel bir atı varmış. Bir köylünün. Padişah istemiş. Demiş ki şu kadar para vereceğim bu atı sat. Demiş ki adam yok demiş ben atımdan memnunum satmayı düşünmüyorum demiş. Ondan sonra şeyler demişler köylüler niye demişler kaçırdın. Bak çok güzel bir fırsattı. Çok yanlış yaptın çok kötü oldu. Adam demiş ki iyi ya da kötü bir şey yok. Bir durum var ben satmadım. Gerisi sizin söyledikleriniz demiş. Aradan zaman geçmiş at bir gün kaçmış. Ondan sonra köylü demiş ki bak demiş iyi ya da kötü yok diyordum bak at kaçtı kötü değil mi şimdi demiş. Yok demiş. Kötü ya da iyi bilemeyiz demiş. At kaçtı onu biliyoruz demiş. Gerisini bilmiyoruz. Ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Aradan zaman geçmiş at böyle bir başka bir at sürüsüyle gelmiş. Yabani bir at sürüsüyle. Adamın bir atı varken 5 atı olmuş. 10 atı olmuş. Herkes demiş ki ya sen ne akıllı adamsın. Bravo bak demiş. Ne kadar doğru dedin. Atın kaçması esasında kötü bir şey değilmiş. Biz kötü zannettik ama iyi bir şeymiş demiş. Adam demiş ki yok. At geri geldi. Bir sürüyle geldi. Daha çok atım oldu. Durum bu. İyi ya da kötü yine bir şey diyemeyiz demiş. Neyse oğlu var bunun. Bir tane oğlu var. Erkek evlat köy hayatında çok önemli. İş yapacak. İş yapıyor. Boş zamanlarında da bu yabani atları ehlileştirmeye çalışıyor. Yabani atları ehlileştirmeye çalışırken düşüyor bir tanesinden ayağını kırıyor. Köy yerinde özellikle hasat mevsimlerinde vesaire ayağını kıran bir erkek ölmüş gibi bir şey. Hiçbir işe yaramıyor yani çok kötü. Tam insanın lazım olduğu dönem.
Musibet yani orada.
Musibet,
sanki.
Büyük musibet yani büyük felaket. Bunun üzerine köylü geliyor diyor ki bak sen doğru demişsin gerçekten atların gelmesi iyi bir şey değilmiş. Bak oğlun ayağını kırdı. Sen ne yapacaksın şimdi? Adam diyor ki bakın diyor yine iyi ya da kötü demiyoruz sadece bir şey var oğlum ayağını kırdı. Yani bu iyi midir kötü
hayır
midir?
Mıdır, şer midir,
hayır mıdır şer midir bilmiyoruz bakacağız. Sonra işte o memlekette savaş çıkıyor. Bütün delikanlıları askere alıyorlar. Bu adamın oğlunu almıyorlar ayağı kırık diye. Köylü yine uslanmıyor. Diyor ki bak diyor ne kadar şanslısın senin oğlunu almıyorlar. Adam yine aynı şeyi söylüyor. Benim oğlumu askere almadılar. Olay bu. İyi midir kötü müdür bilmiyoruz. Burada tabii olaylara biz yargı yüklüyoruz. Biz anlam yüklüyoruz. Biz duygu yüklüyoruz. O yüzden yapabiliyorsak iyi anlamlar yüklemeye çalışalım. Yapabiliyorsak avantaja çevirelim. Yapamıyorsak da objektif almaya çalışalım. Negatif yüklenmeden.
En azından
olay bu. Olay bu. nasıl değerlendiririz? Maalesef biz olayları anlatırken bile birbirimize büyük bir felaket yaşadım, çok kötü bir haberim var sana falan diye anlatıyoruz. Ne yapıyoruz? İlk başta kendimiz zaten olayın ciddi felaket olduğuna, ciddi sıkıntı olduğuna ikna ediyoruz, kabul ediyoruz. Kendi bütün imkanlarımız, çarelerimizi tüketiyoruz. Sonra başkasına anlatıyoruz ve anlatırken de onun da önünü kesiyoruz. Çok kötü bir haberim var. Çok büyük, çok kötü bir şey başıma geldi vesaire vesaire gibi negatif yargılarla kendimizi sıkıntıya sokuyoruz. Bir diğer mesele, olumsuz örnekler çok önemli. Yani olumsuz örnekleri görmeye meyyaldir özgüveni çok sağlıklı olmayan insanlar. Hep hayattaki, hem kendiyle alakalı olsun hem başkalarıyla alakalı olsun, olumsuz örnek yaşayan insanları görür. Olumlu örnek yaşayan insanları görmez. Dolayısıyla o olumsuzluğu yaşamamak için yaşamaktan kaçar. Yeni bir şeyler risk almaktan korkar dedik ya, kendi küçük dünyasında yaşar. Olumlu olayları görmediği, olumsuzları gördüğü için kendi çerçevesinden çıkmaz. Ben bir şey yaparsam muhakkak şu adam yanlış bir şey yaşamıştı veya olumsuz bir şey yaşamıştı, ben de onu yaşarım diye bakar. Bir diğer mesele de kötü tavsiyeler. Yani özgüveni düşük olan insan genelde özgüveni düşük olan insanlarla takılır veya özgüveni sağlıksız olan insanlarla takılır. Onlardan da genelde doğru tavsiyeler almaz. Yanlış tavsiyeler alır. Kötü tavsiye de insanın önünü çok kesen sıkıntılı bir durumdur. Burada bir diğer önemli mesele, tabii bunların hepsi yanlış tecrübe olsun, olumsuz örnekler olsun, kötü tavsiyeler olsun, insanın biraz daha kendi içsel süreçleri. Ama çevresel anlamda baktığımızda ilk başta aileye bakmak lazım. Yani aile erken çocukluk döneminden itibaren çocuğa nasıl davranmış, bireye nasıl davranmış, şayet devamlı eleştirel bir aile anne baba varsa, devamlı ceza odaklı bir anne baba varsa, hep hata gören, hiçbir şeyi beğenmeyen bir anne baba varsa, ev içinde mutsuz ve kavgacı bir anne baba varsa, bu tür ailelerde yetişen, büyüyen çocukların özgüven anlamında daha sorunlu olduğunu biliyoruz. O yüzden anne babalar, burada iki tane temel şey bilmemiz lazım. Birincisi, anne babalar çocuklarını yetiştirirken devamlı eleştirel olmamaya dikkat etmeliler. Ama bu devamlı eleştirel olmamaya dikkat ederken çocuklarının olduğu kadar kendilerine de eleştirel olmamaya dikkat etmeleri lazım. Ceza odaklı olmamaya dikkat etmeliler. Hep hata gören, hiçbir şeyi beğenmeyen bir insan olmamaya dikkat etmeliler. Ev içinde mutsuz, kavgacı, devamlı sıkıntı çıkartan, sıkıntı yaşayan insanlar olmamaya dikkat etmeliler. Şayet çocuklarını doğru bir özgüvenle yetiştirmek istiyorlarsa bir. İkincisi, benim annem babam böyleydi. Peki ne yapayım? Yazıklar olsun anne babama, beni böyle yetiştirdiler. Değil efendim. Tamam, annem babam böyleydi. Benim bugünkü durumumu etkilemiş olabilir. Ama yarın böyle olacağım diye bir şey yok.
Bundan sonrası için.
Bundan sonrası
ümit
için.
Var.
Tabii bundan sonra böyle devam edeceğim diye bir şey yok. Annem babam çocukluk döneminde bana tesir ediyormuş. O zaman seçme imkanım, durumu doğru değerlendirme imkanım yokmuş. Ama bugün tesir edip etmemesine ben karar veririm.
Bunu bugün söylemekle başlıyor aslında, değil mi?
Bunu söylemekle başlıyor tabii.
Ve irademizi bu anlamda kesin teksif edip, evet ya, o geçmiş bitti.
Geçmiş bitti.
Ben önüme bakıyorum.
Annem babam zamanında bana böyle davranmış olabilir ama ben bugün 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, belki 50 yaşında bir insanım. Dolayısıyla halen onu bunu suçlayacak değilim. Annem babamı suçlayacak değilim. Yaşanmıştı, tamam, onu değiştiremem ama yarın değiştirebilirim. Dün değişmiyor. Yarın değişiyor. Bugün de değişiyor. Dolayısıyla annem babam bana böyle davrandı. Ah ah, vah vah, tüh tüh, ben ne yapayım? Yazıklar olsun annem babam niye bana böyle davrandı? Yok.
Bu çok sık oluyor Mehmet Hocam.
Maalesef.
Yani insanların, özellikle gençlerin ana problemi, zaten biraz yokladığımız zaman bizler de açıkça hemen görebiliyoruz. Aslında o dediğiniz gibi ilk çocukluk dönemi, erken çocukluk dönemi. Aileler sonuçta Türkiye'de yaygın bir anlayış, sus, yapma, etme, inisiyatif vermeme, işte hep küçük görme, küçümseme çok yayılmış bir gençlere.
Evet.
İnşallah şimdi ümidimiz gelecek nesil daha özgüvenli olacağına dair kanaatimiz var. Yani aileler eğitim aldıkça, insanımız geliştikçe. Ama büyük bir gençlik kitlesi de açıkçası dediğiniz gibi çocuk anne babalarından o şeyi alamamışlar ve evet, hayata tutunamıyorlar şu an. Ve evet, hatayı, faturayı oraya kesiyorlar.
Oraya kesiyorlar. Ne değişiyor?
Hiçbir şey değişmiyor.
Ne işe yarıyor faturayı kesmek, suçlamak?
Sadece kavgayı büyütüyor.
Hiçbir işe yaramıyor. Tabii insanın mutsuzluğunu koyulaştırıyor. Ve böyle olmakta haklıymış gibi düşünmeye başlıyor. Ben zaten böyleyim. Yapacak bir şey yok.
Kaderimde
aldım, kabul ettim, kapattım bu defteri.
Bu böyle.
Tabii üzerine değiştirecek bir şey yok. Halbuki böyle değil. İnsan nefes alıp verdikçe insan değişir. Yeter ki emek versin. Birilerini suçlamak benim hayatımı güzelleştirmiyor, mutlu etmiyor. Annem babamın böyle bir yanlışı olabilir. Sonuçta onlar da anne babalığı öğreniyorlar. Anne babalık öğrenilen bir şey hakikaten.
Doğru.
Yani insan çocukları üzerinde öğreniyor, yaşaya yaşaya öğreniyor. Ne kadar dikkatli olursa olsun. Bazen istemeden yanlış yapabiliyor. Ya doğru yapacağım diye yanlış yapabiliyor. Sonuçta şunu açık ve net biliyoruz. Hiçbir anne baba bilerek, isteyerek çocuğuna zarar vermeyi istemez. Çocuğunu yanlış yetiştirmeyi istemez. Ciddi anlamda ruh sağlığı bozulmadıysa. Benim annem babam bir şekilde bana olumsuz tesir ettiyse bunu bilerek isteyerek yapmamışlardır. Bilmediklerinden yapmışlardır. Ben olumsuz etkilenmiş miyimdir? Etkilenmişimdir. Ama bugün etkilenmek zorunda mıyım? Değilim efendim. Bugün değiştirebilirim bu süreci.
Çünkü insan böyle aciz bir varlık değil, değil mi Mehmet
değil,
Hocam?
Değil.
Yani geçmişinde yaşadığı bazı olumsuzlukların içine gömülüp hayatının ondan sonrasını hep sanki böyle beceriksiz, kapasitesiz, yükselmeye hiç ümidi olmadan geçirmeyecek bir varlık değil, değil mi?
Değil.
Bu kadar
değil.
Basit değil yani
kesinlikle
insan hayatı.
Değil. Öyle olsa bireysel imtihan diye bir şey söz konusu olmazdı. O zaman kimse kendi hesabını vermezdi. Herkesin hesabını anne babası verirdi. Ama yok, ölçü ne? Herkes kendi hesabını verecek. Kimseyi ne malı, ne mülkü, ne annesi, ne babası, ne evladı hiçbir şey kurtaramayacak. Niye? Çünkü insanın kendi durumuyla alakalı en birinci öncelikli olarak sorumlu olan kişi yine kendisidir.
İnsan iradesi yani
insanın,
çok önemli.
Tabii kendini batıracak olan da, çıkaracak olan da insanın kendisidir. Dolayısıyla kimseyi suçlamadan, kimseye fatura kesmeden insanın kendini düzeltmeye, doğrultmaya çalışması lazım. Özgüvenle alakalı da böyle, diğer meselelerle alakalı da böyle.
Yani hepsinin temeli aslında o ilk başta söylediğiniz o olumlu düşünmeye bakıyor hocam, benim anladığım. Yani insan olumlu düşünmeye, olumlu konuşmaya, olumlu davranmaya ve geçmişine de o kötülüklerine saplanmayıp oralardan olumlu sonuçlar çıkarmaya başladığı an zaten hayatı da bir güzelliğe doğru
tabii.
Evriliyor, çevriliyor,
tabii.
akıp gidiyor.
Tabii.
Aksi takdirde olumsuzluk zaten kendi içinde bir tırnak içinde bir bela gibi
tabii.
İçine alıyor. Farklı varyasyonlar oluyor yani.
Tabii.
Böyle sıkıntı, X şekilde sıkıntı, Y şekilde sıkıntı uzayıp gidiyor.
Tabii. Yani burada işte olumlu düşünceye karşı olarak insanlar Pollyanna mı olayım
gibi
vesaire vesaire diyebilirler ama ya olumsuz düşünce iyi mi oluyor? Faydasını görüyor musun? Mutlu oluyor musun? Hayatında ilerliyor musun? Hayatına nasıl tesir ediyor? İnsanın buna bakması lazım. Yani burada temel ölçü şu. Bu düşünce benim ne kadar işime yarıyor? Bu duygu benim ne kadar işime yarıyor? İşime yaramıyorsa değiştireceğim, duygu değişir. İşime yaramıyorsa değiştireceğim, düşünce değişir. İşime yaramıyorsa değiştireceğim, davranış değişir. Dolayısıyla bizim duygumuzun, davranışımızın, düşüncemizin üzerinde çalışmamız lazım. Ben böyle bir olay yaşadım. Bu olay karşısında, bu olay yaşadım. Olay bu. Bu olay iyi miydi, kötü müydü? Bir bakayım, iyi miydi, kötü müydü? Bu olayı yaşadım. Bu olay karşısında duygum şu, düşüncem şu, davranışım şu. İşime yarıyor mu bu duygu, düşünce, davranış? Yarıyor. Tamam, kullanayım. Yaramıyor mu? Atacağım, gidecek.
Fazladan sırtımızda
hiç
bir gur gibi
taşımaya gerek yok. Onun yerine işime yarayacak şekilde kullanacağım. Ben öfkelendim. Öfkelenmem sonucu duygum kendimi mutsuz hissetme. Düşüncem değersiz olduğumu düşünme. Davranışımda birilerine zarar verme. İşime yarıyor mu? Yaramıyor. Atacağım, gidecek. Öfkelendim. Bunun yerine ne yapacağım? Düşüncem insanlar bazen yanlış yapabiliyorlar ya da ben yanlış yapabiliyorum. Hemen değiştireyim. Davranışım o doğru davranışı, şayet benden kaynaklanıyorsa kendi davranışımı düzelteyim. Karşı taraftan başka insanlardan kaynaklanıyorsa insanların bu yanlışlarını düzeltmek için ne yapabilirim? O davranışı sergileyim. Duygum da insanların ya da kendimin yanlış bir şeyini düzelttiğim için mutluluk olsun. Yaşadığım olay beni mutlu etsin. Niye üzüyor? Üzecek diye bir şey yok. Üzecek diye bir şart yok. Çok olumsuz gibi görünen olay beni çok mutlu edebilir. İyi ki başıma gelmiş diyebilir. Nasıl yorumladığıma bağlı.
Ki onlar işte çoğu zaman mizaha, yani mizahla güzel bir kurtuluş yolu oluyor. Yani biraz mizaha vurmak gerekiyor diyorlar.
Çok ciddi alıyoruz kendimizi.
Evet, çok ciddi
tabii,
alıyoruz.
Tabii,
çok
tabii,
böyle
tabii.
Ağırdan alıyoruz.
Tabii.
Ve mizahını katamıyoruz. Yani biraz mizaha yaklaşmak gerekiyor deniyor
kesinlikle.
Ya. çok olayı bir büyük kabus gibi. Halbuki biraz içinden espri çıkarabilsek, biraz ya tatlı gülebilecek, ne güzel. Çünkü insan kendini hafife almadan yol da alamıyor işin doğrusu.
Tabii.
Çok ciddi aldığı zaman.
O ağırlık hareket etmez.
O yüzden her şeyi sanki tabii onurumuza, benliğimize, kişiliğimize, şahsiyetimizi böyle yarıp geçmiş gibi algılıyoruz. Tabii. Halbuki çok basit hadiseler belki de.
Şimdi eskilerin çok güzel bir sözü var. Bu da geçer yahu diyorlar ya. Bu da geçer yahu esasında çok mizahla söylenmiş, tatlılıkla, gülümsemekle söylenmiş. Bu da geçer ya, bu da geçer. Geçer, kalacak bir şey yok, takma kafana yani. Niye bu kadar ciddiye alıyorsun? Çünkü özgüven problemini yaşamasının insanın depresyon, mutsuzluk, sıkıntı ne derseniz deyin, olumsuz anlamda problem yaşamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu insanın kendini çok ciddiye alması. Her şeyde en iyi olmalıyım demesi. Her şeyde mükemmel olmalıyım. Hata yapmamam lazım asla. En ufak bir hata yaparsam yıkılırım, kırılırım, dökülürüm. Olmaması lazım. Hatası olacak. Duygularımı göstermemeliyim. Zayıf görünmemeliyim. İstememeliyim kimseden bir şey. Herkes beni beğenmeli. Asla eleştirmemeli. Ya da her zaman doğru olanı yapmalıyım. Bu tür şeyler, melimalı dediğimiz cümleler insanı öldürür. İnsanı ağırlaştırır. Hareket edemez, nefes alamaz hale getirir. Bu da işte demin bahsettiğimiz insanın kendini çok ciddiye almasından kaynaklanır. Her şeyde en iyi olan yok. Sen de olmayacaksın. Dolayısıyla her şeyde en iyi olmaya çalışma. Eksiğin kusurun olacak. Eksiğini kusurunu da al. Başka üzerine yap. Ne olacak? Eksiksiz insan var. Kusursuz insan var. Ben de olacağım. Hata yapmamalıyım. Yapacaksın. İmkansız isteme. Hata yapacak insan. Hatasıyla, sevabıyla yap ne yapacaksan. Hata yapmayacağım diye çoğu insan hiçbir şey yapmıyor.
Ya da daha büyük hatalar.
Daha büyük hatalar yapıyor. Dolayısıyla hatasıyla bir şey yapmak bazen hiç yapmamaktan çok daha iyi oluyor. İnsanın değerlendirmesi lazım. Hata yapmayacağım diye bir şey yok. Duygularımı göstermeyeyim. Göster. İnsanlar beni aciz görür. Görsün. İnsanlar beni zayıf görür. Görsün. Sen kendini bilmiyor musun? İnsanlar beni ezer. Ya sen kendini bilmiyor musun? Ezilmeyecek bir insansa nasıl etsinler seni? Olduğundan büyük görünme, olduğundan fazla görünme sıkıntılı bir hastalıktır. Olmaması gereken bir şey. Her zaman doğru yapmalıyım. Yanlış yapabilirsin. Yanlışa da tolerasyonun olsun. Yeter ki yanlışı fark ettiğin an doğrult, düzelt onu. Herkes beni beğenmeli. Beğenmeyecek. Emin olun beğenmeyecek.
Yok kimse öyle bir beni, insan
yok değil. Yok öyle bir insan ya. Herkes beni takdir etmeli. Kimse eleştirmemeli. Eleştirecek. Nasrettin Hocam çok güzel bir hikayesi var. Malum meşhur. Oğluyla beraber gidiyorlar köye. Köyden şehre, pazara gidiyorlar. Bir tane eşekleri var. Nasrettin Hoca binmiş eşeğe. Oğlu sürüyor. Bir grup insanın önünden geçiyorlar. İnsanlar diyor ki kocaman adam binmiş. Zavallı çocuğu yürütüyor. Yazıklar olsun, hiç merhamet kalmamış diyorlar. Hoca diyor ki yanlış yaptık herhalde diyor. İniyor. Oğlunu bindiriyor, kendi yürüyor. Bir grup insanın önünden geçiyor. İnsan diyor ki saygı kalmamış. Bak yaşlı başlı adam yürüyor. Gencecik çocuk eşeğe binmiş. Bunun üzerine hoca da biniyor. Eşeğe oğluyla beraber ikisi binmiş gidiyorlar. Bir grup insanın yanından geçiyorlar. İnsanlar diyor ki ya bak hayvana nasıl eziyet ediyorlar. İkisi binmiş bu sıcakta hayvan nasıl taşısın ikinizi? Bu sefer ikisi de iniyor. İnsanlar diyor ki bu grup insanın yanından geçerken yine. Aa aptallara bak diyorlar. Eşek boş gidiyor bunlar. Yürüyorlar eşeğe binmiyorlar. Hoca diyor ki oğlum başka yolu kalmadı eşeği sırtlanacağız. Bütün ihtimalleri denedik. İnsanların eleştirisinden kurtulamadık. Dolayısıyla eşeğe sırtlanmaktan başka bir şey kalmadı. Eşeğe sırtlanmakla yapılabilecek en büyük hata herhalde. O yüzden insanların eleştirisinden kaçarsanız Nasrettin Hoca gibi en sonunda geldiğiniz nokta en büyük hata yapmaya doğru gider.
Evet.
İnsanların eleştirisinden kaçmak mümkün değil. Herkes beni sevmeyecek. Herkes beni beğenmeyecek. Herkes beni takdir etmeyecek. İnsanın bununla barışması lazım. Bir tane dostum var bir gün çok üzgündü. Yöneticilik vazifesi verilmiş. Dedim ne oldu hayırdır? Dedi ki ya dedi çalışıyoruz arkadaşlarla falan fakat dedi kendi sorumluluklarını yapmıyorlar. İncitmeden hatırlatıyorum anlamıyorlar. Yine yapmıyorlar. Sert de söylemek istemiyorum. Çünkü yani bu arkadaş normal bir söylemekten anlamıyor. Sert bir şekilde söylemem lazım. Sert bir şekilde söylemeden beni yönetici olarak da kabul etmiyor. Dolayısıyla sert bir şekilde söylesem de aramız bozulur, incinir, kırılır, darılır. Beni sevmez falan. Dedim ki herkes seni sevmeyecek. Bunu kabul et. Bununla barış. Ondan sonra böyle bir iki hafta geçti. Gördüm çok mutlu falan. Dedim iyi görünüyorsun. Ya dedi abi dedi seninle konuştuk bir sürü şey konuştuk ama dedi o gün dedin ya bana herkes seni sevmeyecek bununla barış. O bana çok iyi geldi dedi. Bunu kabul ettim. Ondan sonra dedi ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Nasıl yapmam gerekiyorsa öyle yaptım. Şimdi iş tıkır tıkır işliyor. Arkadaş beni seviyor mu sevmiyor mu bilmiyorum. Umurumda da değil. Çünkü herkes beni sevmek zorunda değil. Beni sevmesi gereken sevsin. Eşim sevsin, dostum sevsin. İşini doğru yapan insan sevsin. Adam işini doğru yapmadığını söylediğimden dolayı beni sevmeyecekse varsın sevmesin yani. O yüzden herkes beni beğenecek diye bir şey yok. İnsan imkansızı bu şekilde isterse hata yapmayacağım, yanlış yapmayacağım, duygumu göstermeyeceğim, her zaman doğru yapacağım. Herkes beni beğenecek, kimse eleştirmeyecek. İnsan ölür. Nefes alamaz, hareket edemez. O yüzden
sıkıntı yumağı haline geliyor.
Sıkıntı yumağı. Ya böyle bir insan var mı ya? Böyle bir insan kendine böyle bir eziyet eder mi? Böyle bir eziyet etmemesi lazım insanın kendine. Doğru bir şekilde hayata bakması lazım. Herkes beni sevmeyecek. Hatalar yapacağım. Yanlışlarım olacak. Buna rağmen hayatıma devam edeceğim. Önemli olan bilerek isteyerek yanlış yapmamak. Yanlışımı, hatamı varsa düzelteceğim. Kendimi geliştireceğim. Olayları sağlıklı ve doğru bir şekilde okuyacağım. Kendi kendime olumsuz, negatif anlamlar yüklemeyeceğim. Elimden geldiğince pozitif anlamlar yükleyeceğim ve olaylardan kendime yarayacak, insanlara yarayacak anlamlar çıkartıp duygumu, düşüncemi, davranışımı ona göre şekillendireceğim.
Çünkü bir tefsir dersinde şöyle bir şey dinlemiştim hoca efendiden. Ya inanıyorsanız üstün gelecek olan sizlersiniz ayetinin. Özellikle müminlere çok özel bir anlamı var ama insanın inandığı konuda başarılı olacağına dair de müjde vardır demişti. Tabii. Bu çok önemli. Yani aslında inanmak gerekiyor değil mi hocam?
Kesinlikle yani öyle.
Ben bu özgüven denilen problem hayali bir bulut. Ben bunu aşabilirim. Evet. Ben buna inanıyorum. Bunun yolunda, yordamında kolaylıkla halledip o özgüven problemini aşacağıma inanıyorum demesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet.
Var mı hocam ekleyeceğiniz bir şey bugünlük?
Yani dediğim gibi dinleyicilerimiz özgüvenle alakalı meselede temel olarak şunu bilsinler. Özgüven esnemez, katı bir şey değildir. Değişir duruma göre, döneme göre, insana göre, çevreye göre değişir. Bunun problem olması insanın kendini sağlıklı değerlendirmemesinden, insanın kendisine doğru bakmamasından kaynaklanır. İnsan ne zaman kendine, olaylara ve geleceğe doğru sağlıksız bakar, olumsuz değerlendirirse bütün bunları, o zaman özgüven problemi yaşar. İlk elde insanın olayları, kendisini ve geleceği doğru, sağlıklı ve mümkün olduğunca olumlu yorumlamaya çalışması lazım.
Pekala hocam. Ağzınıza sağlık diyoruz o zaman. Çok değerli, kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da klinik psikolog Mehmet Dinç ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Bir İnsan Bu programının daha sonuna geldik. Her cuma günü 16-17 arası huzurlarınızda olacağız. Bendeniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Hayırla kalın efendim.
Erkam Radyo'da Mehmet Dinç ve Süleyman Ragıp Yazıcılar'la İnsan Bu programını dinlediniz.